SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Haziran 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalılarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Bugünkü programda hala devam eden COVID ve grip salgınlarına odaklanıyoruz. Araştırmalar, açıklanan COVID-19 vaka sayılarının gerçek rakamlardan çok daha az olduğunu gösteriyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi bugün uzun COVID hakkında bir bölüm olacak. Programın ikinci yarısında Melbourne'deki Derebin Belediyesi'nden toplum aşılama görevlisi Arzu Yılmaz'la konuşacağız. Victoria'da hükümet belediyelerle işbirliği yapıp COVID-19 ve grip salgınına karşı aşılama programı yürütüyor.
Bütün vatandaşlar kendi yerel belediyelerini arayıp hangi hizmetleri sunduğunu arayıp öğrenebilirler. Farklı hizmetler sunuyor olabilir diğer yerel belediyeler. Aynı hizmetleri de sunuyor olabilirler. En iyisi her zaman lokal belediyenizi arayıp sorularınızı sormak ve hangi servisleri, hangi insanları aslında sunduklarını öğrenmek.
Bugün ayrıca kısa bir spor bölümü de olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Albanese, İspanya'da yapılacak olan önemli bir NATO güvenlik bloğu zirvesi için Avustralya'dan ayrılıyor. G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Başbakan Anthony Albanese, Ukrayna'daki savaşla ilgili tartışmaların hakim olmasının beklendiği bir NATO zirvesi için bugün Avrupa'ya gidiyor. NATO üyelerinden liderler ve Avustralya gibi kilit ortaklar, Rusya'nın askeri işgalinin küresel güvenlik üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere ittifakın karşılaştığı zorlukları tartışmak için İspanya'da toplanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek için Paris'e de gidecek olan Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmesi için de bir davet aldı. Albanese, kuşatma altındaki ülkeyi ziyaret etmenin güvenli olup olmadığı konusunda hala tavsiye aldığını söyledi.
We want to make sure that it is safe to do so and that we're not
bunu yapmanın güvenli olduğundan ve böyle bir yolculuğa çıkarak Avustralya ekibini riske atmadığımızdan emin olmak istiyoruz diyen Başbakan Albanese, Başkan Zelenski'nin Avustralya'ya bu daveti yapması kesinlikle takdire şayan ifadesini kullandı. Bu arada muhalefet lideri Peter Dutton, güvenlik önlemlerine uyulması halinde Başbakan Anthony Albanese'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesini desteklediğini söyledi. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji fiyatları ve güvenliği, Çin ve yüksek enflasyon gündemde olacak. Küresel ekonomik ve siyasi sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi 26-28 Haziran'da dönem başkanlığını 1 Ocak'ta İngiltere'den alan Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, G7 ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl boyunca kalkınma projelerini desteklemek için milyarlarca dolar harcayacağını söyledi.
It's an investment that will deliver returns for everyone, including the American people and the people of all our nations.
Altyapı programının en iyi uluslararası uygulama kılavuzlarıyla yürütüleceğini söyleyen Biden, şeffaflık, ortaklık, emek ve çevre için koruma vurgusu yaparak ülkelere ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara tüm yaşamlarımızı iyileştiren ve gerçek kazanımlar sağlayan kritik altyapıya yatırım yapmaları için daha iyi seçenekler sunuyoruz diye konuştu. G7 Liderler Zirvesi, NATO zirvesinin hemen öncesinde gerçekleşecek. Ukrayna kuvvetleri bir hafta içinde bir Kırım petrol ve gaz şirketine ait Karadeniz'deki bir sondaj platformuna saldırdı. Platform Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın ulusal gaz operatöründen alındıktan sonra Rus destekli yetkililerin el koyduğu bir şirket tarafından işletiliyordu. Kırım yetkilileri platforma geçen hafta Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bu arada Ukrayna'nın başkentine haftalar sonra düzenlenen ilk saldırıda Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi. Acil servis yetkilileri bombardımanın kentte 9 katlı bir konutta yangın çıkmasına neden olduğunu söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sakinlerin kurtarıldığını ve tahliye edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinin belediye başkanı da Rus güçlerinin tüm şehri kontrol altına aldığını belirtti. Maliye Bakanı Katie Gallagher, bağımsız milletvekilleriyle danışman sayıları hakkında yapıcı tartışmalar yapmaya istekli olduğunu söyledi. Bağımsız milletvekilleri ve senatörler, atanan danışman sayısını 4'ten 1'e düşürme planlarından endişe duyduklarını ifade ediyor. Bazılarının kararı protesto etmek için parlamentodaki oylamayı askıya almayı düşündüğü de belirtiliyor. ABC'ye konuşan senatör Gallagher, hükümetin sayılar hakkında konuşmaya açık olduğunu ancak oy vermemenin çok uzak bir ihtimal olduğunu söyledi. Gallagher, bir parlamento ofisine kaynak sağlanmasına ilişkin bir anlaşmazlığa dayalı olarak yasaların geçişini engellemeye yönelik tehditlerin olmasını olağanüstü buluyorum diye konuştu. Yeni araştırmalar Avustralya'nın 3. virüs dalgası sırasında ilk 2 varyanta kıyasla 4 kat daha fazla COVID-19 hastasının yoğun bakıma kabul edildiği sonucunu buldu. Geçen yıl Haziran sonu ve Kasım başı arasında hastaların daha yüksek bir oranı solunum cihazına ihtiyaç duydu ve nihayetinde daha yüksek bir yüzdesi öldü. Hastane içindeki ölümlere ilişkin yapılan söz konusu çalışma Monash Üniversitesi tarafından Avustralya ve Yeni Zelanda Yoğun Bakım Derneği ile birlikte yürütüldü. Victoria'nın yeni bakanları bugün yemin ediyor. Başbakan Daniel Andrews hafta sonu yeni kabinesini tanıttı ve Jacinta Allen'ı Victoria tarihinde göreve gelen ikinci kadın başbakan yardımcısı olarak görevlendirdi. Eski Başbakan Yardımcısı James Merlino, Sağlık Bakanı Martin Foley, İşletmeler Bakanı Martin Pakula ve Polis Bakanı Lisa Neville Cuma günü kabineden istifa etti. Yerlerine geçen Sonia Kilkenny, Lizzie Blanton, Steve Dimopoulos, Harriet Shing ve Colin Brooks bugün hükümet konağında düzenlenecek törenle yemin edecek. Bu arada Türkiye kökenli milletvekili Enver Erdoğan da eyaletin yeni Adalet Bakanı oldu. Kolombiya'nın merkezinde bir boğa güreşi sırasında bir standın çökmesi sonucu en az 4 kişi öldü ve yüzlerce kişi de yaralandı. Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. Espinal kentinde düzenlenen geleneksel Coraleja adlı boğa güreşi festivalinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi de yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.
Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak isteniyorsa bunu kabul etmiyoruz. Bu konu bizim için kapanmış bir konu değildir ve bu konunun takipçisi olacağız.
Kılıçdaroğlu ayrıca Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda da konuştu.
Yunanlılar bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de, rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz.
Kılıçdaroğlu, Cemal Khashoggi cinayetine ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ilişkinse şunları söyledi.
Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiri yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için, yani 3-5 kuruş için Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Erdoğan'da oynuyorlar, biliyorum. Aynı kayığa bindiler, onu da gayet iyi biliyor. Ama Allah'ın izniyle yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye'nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. Bütün dünyaya da duyuracağız. Bu ülke itibarlı bir ülkedir, saygın bir ülkedir. Ülkenin itibarını devleti yöneten birisi ayaklar altına alamaz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cemal Khashoggi cinayeti davasının düşürülmesine ilişkin olarak katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Şimdi uluslararası ilişkilerde dönem dönem bu tür daralmalar ve genişlemeler olur. Şu anda Suudi Arabistan'la normalleşmeyi de o başlık altında görmek lazım. Tabii şu var, bazen hukukun verdiği, mahkemelerin verdiği bazı kararlar kamu vicdanını rahatlatmayabilir. İnsanlar itiraz edebilirler. Bu her gün karşılaştığımız bir şey ama neticede hukukun verdiği, mahkemenin verdiği karara da hukuken saygı duymak zorundayız. Siyaseten katılmayabilirsiniz, vicdanen bunu yani yeterli bulmayabilirsiniz.
Sözünüzü
ama
kesmiş gibi olmak
neticede
istemem
bir,
ama
bir karar
Veliaht
verildi.
Prens gelmeden 5 gün önce biz dosyayı devrettik oraya ve onlar orada davayı kapattılar.
Yani Suudi Arabistan'da bununla ilgili bir dava süreci oldu zaten.
Bitti ama kapattılar. Hızla kapandı.
16 kişi ceza aldı bununla ilgili.
İbrahim Kalın'a olası Suriye operasyonu da soruldu.
Kuzey Suriye'ye geçtiğimiz 3 ya da 4 yıl içerisinde 3 tane büyük askeri operasyon yaptık. Bunları yaparken kimseden izin falan almadık. Aynı baskılar o zaman da gördük. Yapmayın, etmeyin, şöyle olur, böyle olur. Biz bunları yaptık. Cumhurbaşkanımız bunu çok güzel formüle ediyor. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu isteyen istediği şekilde yorumlasın. Türkiye bu noktada her zaman hazırdır. Bize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bu tehdit değerlendirmesi yapılır ve zamanında da müdahale edilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris ilçesinin 5. gününde kontrol altına alınan orman yangınını söndürme çalışmalarında uykusuz kalan orman işçileriyle görüntülü görüşerek onlara teşekkür etti. Erdoğan, 4500 hektar gibi bir arazi maalesef helak oldu. Dikimini yapmak suretiyle fidanlarımızı ekeceğiz ve yeniden ihya edeceğiz açıklamasını yaptı. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Milyonların odaklandığı toplantıda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı kesinlik kazanacak. Toplantıda ayrıca emekli ve memura ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konuları da masaya yatırılacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara geldiklerinde Ottawa Anlaşması'ndan çekileceklerini söyledi.
Çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Anlaşması'ndan da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay'a gidiyorum, Reyhanlı'ya ve Hatay'da, Reyhanlı'da Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz.
Bu açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert yanıt geldi.
Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de ağzım, dilim varmıyor da. Birisi yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim. Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen meczup. Aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Akıllara zarar bir şey. Yani bu kadar farklı bir düşünceyle yaklaşmanın, ben bir ruh sağlığı ve akıl sağlığı olduğu meselesini uzun zamandan beri söylüyorum. Ama elbette ki bunu benim alanım değil, tıbbın alanı.
Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Hüseyin Çelik katıldığı bir televizyon programında "Sayın Arınç vicdan sahibi bir insandır. Vicdanına, hukuka ve demokrasiye uygun olmadığını düşündüğünü söylüyor." diyerek Bülent Arınç'ın iktidara yönelik eleştirilerine destek verdi.
AK Parti kuran ve AK Parti iktidar yapan insanlarız. Şimdi bizim kurduğumuz bahçede birileri gelip gece kondu orada yapmış ve oradan abuk subuk şeyler söylüyor. Kusura bakma, bu benim de zoruma gidiyor. Sayın Arınç'ın da başkalarının da zoruna gidiyor. Sayın Arınç kral çıplaktır. Biliyorsun kral, kral çıplaktır ifadesi şudur. Diyelim ki bugün Türkiye'de yüksek enflasyon var. Ya bunu gör arkadaşım. Ben eğer iktidar mensubuysam, yok kardeşim enflasyon yoktur demenin bir manası var. Var enflasyon. Hayat pahalılığı var mı? Var kardeşim. Hukuksuzluk var mı? Var. Adaletsizlik var mı? Var. Bunun 50 çeşidi var. Ha bunu gördüğü halde benim iktidarım yapıyor diye bunlar yoktur derseniz siz kendi kendinizi kandırırsınız.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı cezaevinden götürüldüğü muayeneleri yazdı. Yapıcı bütün muayenelere kelepçeli götürüldüğünü ve diş hekiminde bile kelepçenin çıkarılmadığını aktardı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ikinci olağan il kongresine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Erbakan, kongrede hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi ve milyarlık kamu israfı, milyonlarca liralık zırhlı araçlar, 5 ya da 7 maaş alan bürokratlardan bütçeye para kalmaz. Paralar faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa gidiyor. Bu iktidar bu sistemle 20 sene değil, 120 sene iktidarda kalsa milletin derdine derman bulamaz ifadesini kullandı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan, AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci yürütüleceği iddialarına ilişkin, "Biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile hiçbir konuda herhangi bir anlaşma yapmadık, yapmayız. Adalet ve Kalkınma Partisi ile anlaşma yapanlar bellidir. Milletvekillerimizin dokunulmazlığının kaldırılmasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte ellerini havaya kaldıranlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaklarıdır." dedi. Buldan ayrıca gelecek seçimde Kürtlerin desteğini almayan kimsenin iktidar olamayacağını da savundu. 3,5 ay önce ayrıldığı eski eşi Özge Erdoğdu arasında boşanmadan önce geçen bir konuşması dün gece gündeme gelen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Genel başkan ve parti yönetimi zor durumda bıraktığımı düşünürse istifa konusunda çekincem yok" diye konuştu. 20. İstanbul LGBTİQA artı onur yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve caddeye çıkan ara sokaklar trafiğe kapatılırken LGBTİ'lar engelleri aşarak bulundukları her sokakta yürüyüş gerçekleştirdi. Aralarında AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın da olduğu 361 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 49 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 65 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 12, Sydney'de yer yer yağışlı 17, Melbourne'da parçalı bulutlu 13, Adelaide'de parçalı bulutlu 15, Perth'te muhtemelen sağanak yağışlı 22, Hobart'ta parçalı bulutlu 11, Brisbane'de genelde açık 23 ve Darwin'de de kapalı 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Negin Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz sayın dinleyiciler. Bugünkü programda hala devam eden COVID-19 ve grip salgınlarına odaklanıyoruz. Çok konuşulan uzun COVID hakkında araştırmalardan grip aşılarına kadar birçok bölüm var bugün. Bir de Darabin Belediyesi'nden toplum aşılama görevlisi Arzu Yılmaz'la konuşacağız. Victoria'da hükümet belediyelerle işbirliği yapıp COVID-19 ve grip salgınına karşı aşılama programı yürütüyor. Arzu Hanım bize programın detayları hakkında bilgi verecek. Yayınımızın sonuna doğru da kısa bir spor bölümü olacak. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. Genelde Türkiye siyasetine odaklanmış dinleyicilerimiz bu hafta her zaman olduğu gibi. Şener Akdemir Bey, en sonunda Celal Kılıçdaroğlu da Diyarbakır HDP binasına giderek abisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu PKK'dan istedi. Gel devlete teslim ol dedi diyor Şener Bey. Bir başka dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey, silah yasasını geçiremeyenler şimdi kürtaj yasasını geçirmeye çalışıyorlar galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar. 1800'lü yıllardaki yaşama dönmek istiyor, silahın kanun olduğu dönem demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, kız çocuklarını okula göndermek, hele hele lise ve üniversiteye göndermek İslami değildir, dinimizce caiz değildir diyen bir cemaat liderinin cenazesinde gözyaşı dökenlerle üniversiteler başörtülü kızlarımıza kapatılıyor diyenler aynı kesim, aynı topluluk, uluslararası ödül kazanan bir bilim insanımız hayatını kaybetse bu kadar bakan cenaze törenine katılmaz, sonra diyoruz ki niye bir yüksek teknoloji bir buluşta ismimiz yok? Laikliğin, evrensel hukukun, bilimsel eğitimin en büyük sorunu tarikatlardır demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu madde tam olarak uygulansa yeter demiş. Evet, Fatoş Hanım, ülkeye getirmek istediği sisteme ve Taliban'la aramızda hiçbir fikir ayrılığımız yoktur diyen Erdoğan'ın Taliban'ın cenaze törenine, devlet töreniyle kaldırılışlarına şahit olduk. Laik sistemin sağ partilerce hiç yaşatılmadığı Türkiye'de laikliği kendi yalanlarıyla donatıp ve laikliğin yarattığı boşluktan yararlanıp iktidar olan iktidar artık kadın haklarını, bilimi, eğitimi, sanatı saçmalık sayan karanlık zihniyetin dibine doğru götürmektedir demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizde 20 yıldır günde 5 saat uykuyla uyku uyuyarak ülkesinin refahı için gece gündüz çalışan Başkan Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerinde kesin kazanacağına göre merak konusu kendisi ne zaman tatil yapıp dinlenip ve parmağındaki tek yüzükle huzuru yaşayacak demiş bu dinleyicimiz. Turan Bey, Erdoğan'ın başında olduğu tek adam yönetimi, ekonomik gidişatın dibe vuruşu konusunda sarf ettiği sözler, denize düşenin yılana sarıldığı gibi çıkmaza giren iç ve dış politikada Erdoğan da dine sarılıyor. Ekonomiyi eleştirmeyip iyi diyenlere Allah yolundasınız ama ekonomik gidişatın iyi olmadığını dile getirip eleştirenlere şeytansınız diye hitap ediyor. Bu gidişata göre Erdoğan'ın ne din ne de denizdeki yılana sarılmak kurtaracak demiş Turan Bey. Daha çok mesaj var, onları da programın ilerleyen dakikalarında okumaya çalışacağız. Şimdi de grip ve COVID-19'a dönmek gerekiyor. Sayın dinleyiciler, uzmanlar COVID-19 salgını koşullarında grip aşısı yaptırmanın önemine dikkat çekiyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Kış koşullarıyla gelen grip mevsimi uzun süren kapanmadan dolayı nüfusun gribe karşı bağışıklığını azalttı. Öte yandan COVID-19 da yeni varyantlar ile etkisini sürdürüyor. yani zorlu bir kışla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi zorlu bir kışa hazırlanıyor. Hükümet fırtınanın etkisini azaltabilmek için 9 milyon Avustralyalıya grip aşısı olma çağrısı yapıyor. Bu amaçla grip aşısı ücretsiz hale getirildi. Ancak ücretsiz grip aşısı süresi dolmak üzere. Garson olarak çalışan Sophie Muller birkaç gününü gripte yatakta geçirdikten sonra işe geri döndü. Yataktaki günlerini korkutucu olarak tanımlıyor.
I felt like my head was going to explode. It was really serious and I thought at one point I had to go to the hospital to be honest. So I was just like I felt like I was never going to recover. Yeah, it was very intense.
Başım çatlayacak gibiydi. Oldukça ciddiydi. Bir an hastaneye gitmeyi bile düşündüm. Hiç iyileşmeyecekmişim duygusuna kapıldım. Çok şiddetli geçti diyor Sophie. 21 yaşındaki genç kadın grip aşısı yaptırmamış. Yaptırmamasında son zamanlarda hayatımıza oldukça yoğun olarak giren aşı stresinin etkisi olduğunu da söylüyor. Öte yandan sağlık yetkilileri halka her fırsatta grip aşısı olmaları çağrısı yapıyor. New South Wales Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Jeremy McConnell, halkı geç kalmadan grip aşısı olmaya çağırıyor.
Now's the time to get your flu shot. Flu is around. It's going to be around for a few more weeks yet. Give yourself the best protection because it takes a couple of weeks to work.
Pandemi nedeniyle uygulamaya giren kapanmalardan dolayı geçen yıl grip vakalarının sayısı rekor düzeyde azaldı. Bu yılsa kayıtlara geçen grip vaka sayısı 147 bin kişiyi aştı. 900 kişi hastanelik oldu. Geçen yıl gripten hastaneye kaldırılanların sayısı sadece 1 kişiydi. 19 Haziran itibariyle gripten ölenlerin sayısı ise 54. Çoğu kişi için grip aşısı ücretsiz.
For this month we got the government's free flu shot for the people even between the 5 to 65 years old.
Bazı eyaletlerde ücretsiz grip aşısı süresi yakında sona erecek. Melbourne'da 75 yaşındaki bir kişi gripten geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Aile doktoru Sean Yao, pek çok hastanın grip semptomlarının COVID'den daha kötü olduğunu söyledi.
Even during the COVID pandemic, I did not have old patients to go to admitted in the hospital. So this is how bad it is. Yeah. And lots of my patients complains actually the flu symptoms is much worse than COVID.
Evden çalışan Phil Desor, grip aşısına ihtiyacı olmadığını düşündüğünü ancak pek çok arkadaşının gribe yakalandığını görünce geçen hafta sonu aşı yaptırdığını söylüyor. Bağışıklığı ortadan kaldırabilen COVID-19'un yeni alt varyantının da artmasıyla hastanelerdeki yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor. Yeni varyant New South Wales, Queensland'da yayılıyor ve Victoria'da baskın varyant haline gelmesi bekleniyor. Doktor Yao, COVID-19'la birlikte yayılan gripin özellikle sağlığı hassas durumda olanlar başta olmak üzere pek çok kişiyi hasta ettiğini söylüyor. Yao, grip aşısı olmanın yanı sıra kendisini iyi hissetmeyen kişilerden evden çıkmamaları, henüz yaptırmamışlarsa COVID güncelleme aşılarını da yaptırmaları, kalabalık yerlerde maske takmaları ve başkalarıyla buluşmayı kapalı alanlarda değil açık havada yapmalarını istiyor.
Flu is the RNA virus and it mainly affects the respiratory tract and by droplets and because of the open border they actually cause a high spikes.
Victoria Başbakanı Daniel Andrews, dikkatli olmanın sağlık çalışanları ve acil servisler üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olacağını söyledi. Öte yandan sağlık uzmanları RSV olarak bilinen ve solunum rahatsızlığına yol açan bir başka virüsün de gittikçe yayıldığına işaret ediyor. Bu virüs 2 yaş ve altındaki çocukları daha çok etkiliyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Darebin Belediyesi'nden Arzu Yılmaz Hanım'la konuştuk. Victoria Hükümeti ve belediyelerin ortaklaşa yürüttüğü aşı programı hakkında konuştuk Arzu Hanım'la. Avustralya'nın sağlık sistemi devam eden COVID ve grip salgınları yüzünden büyük baskı altında ve salgına karşı en iyi savunma hala aşı olarak öne çıkıyor. Bu yüzden de Victoria hükümeti bir süre önce yerel yönetimlerle beraber bir inisiyatif başlattı. Melbourne'un Derebin Belediyesi'nden toplum aşılama görevlisi Arzu Yılmaz da bize bu inisiyatif hakkında bilgi vermek için bizimle. Öncelikle SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bize bu hizmet hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba?
Tabii ki. Biz Victoria hükümetinin de verdiği fundingle birlikte kampanya başlattık. Uzun soluklu bir kampanyanın artık sonundayız da diyebiliriz. Evde aşılama hizmeti yaptık. Evden dışarı çıkamayacak durumda olan Darabin'de oturan vatandaşlar için. Ve ayrıca onları her zaman destekledik. Bir araçla işte aşı olunacak yere gidip gelmeleri konusunda eğer kendi arabaları yoksa. Yalnız bu kampanyanın sonuna geldik artık. 30 Haziran'a kadar da zaten randevularımız dolu. Bundan sonra belki de yine hükümet bu güzel projeyi uzatma imkanı sunabilir. Onu belki tekrar konuşabiliriz. Ama Darabin Belediyesi'nde oturan vatandaşlar için bu fırsatların artık sonuna geldik. Bunları artık sunmuyoruz.
Diğer belediyeler için bu geçerli değil herhalde, değil mi? Bazı belediyelerde yine arayıp öğrenmek en iyisi.
Tabii ki. Ben sadece Darabin Belediyesi'ni konuşuyorum. Ama diğer ilçelerde oturan Türk vatandaşlar ve bütün vatandaşlar tabii ki kendi yerel belediyelerini arayıp hangi hizmetleri sunduğunu bu aşı çerçevesinde, COVID-19 aşısı çerçevesinde, buna aslında nezle grip aşısı da dahil, arayıp öğrenebilirler. Farklı hizmetler sunuyor olabilir diğer yerel belediyeler, aynı hizmetleri de sunuyor olabilirler. En iyisi her zaman lokal belediyenizi arayıp sorularınızı sormak ve hangi servisleri, hangi imkanları aslında sunduklarını öğrenmek. Bunun dışında ben şunu da ekleyebilirim. Çok güzel bir fırsat var aslında bu projenin sonuna gelmişken noktalandıracak bu güzel dönemi. Ayın 29'unda bu hafta Reservoir Leisure Center'da, havuzun bulunduğu yerde, Darabin'in kuzeyi oluyor. Orada bir pop-up klinik olacak. Yani birkaç tane işte hemşire gelecek, yetkililer olacaklar. Ve oraya bir aşı kliniği kurulacak. Saat 3'te başlayacak bu ayın 29'unda. 6.30'a kadar sürecek. Ve orada aşı yaptıran insanlar, eğer kampanya bir çekiliş olacak, bu çekilişe katılmak isterlerse isimlerini ve detaylarını oraya bırakabilirler. Ve 30'a yakın orada hediye çeki kazanabilirler. Bu hediye çeklerinin hepsi yine oradaki havuz ve Leisure Center'a işte bedava girebilme, üyelik varsa eğer o üyeliği işte 2 hafta uzatabilme, aileyle birlikte havuza girebilme, 1 haftalık işte jimi kullanabilme, savunmayı kullanabilme gibi çeşitli böyle çekiliş ödülleri var.
Bu çekilişe katılmak için Derebin sınırlarında yaşamak gerekmiyor, değil mi?
Yok, hayır, zannetmiyorum. Çünkü şöyle, zaten aşı olurken tam isminizi bile vermek zorunda değilsiniz. Bu bir sağlık emergency durumu olduğu için adresinizi vermek zorunda değilsiniz. İsminizi, soy isminizi çok vermek zorunda değilsiniz bu bilgileri. Çekilişe katılmak isterseniz, aşı olmak isterseniz her yerden gelebilirsiniz ve çekilişe katılabilirsiniz.
Arzu Hanım, biraz önce Derebin bölgesinde bu evden şey yapma kampanyasının artık sonuna geldiğini söylediniz ama diğer ilçelerde bu devam ediyor olabilir. O konuda biraz bilgi istiyorum. Yani COVID-19 aşısında bu dönemde bile %90'ı geçtik. Çift dozda da bazıları ilk aşısını bile olmadı. Bunlar için de geçerliydi, değil mi bu program?
Tabii ki, tabii ki. Biz özellikle tabii ki 3. booster dediğimiz 3. doz ve 4. doz üzerinde durduk. Ama hala dışarıda 1. dozu bile olmak istemeyen insanlar var. Tabii ki onların kendi iradeleriyle seçebilecekleri özel bir durum. Bu konuda kesinlikle bir yaptırım söz konusu değil. Ama daha sonra fikrini değiştiren çok insanla da karşılaştık. Çünkü omikron vakası bize gösterdi ki aşıyla %90'ın üstünde bir koruma sağlayan COVID-19 aşısı daha sonra korumayı %40'lara kadar düşürebiliyor omikron variant'ı karşısında. Dolayısıyla aşı olmak sizin en başta belirttiğiniz gibi çok çok önemli bir şey. Evde aşıyla alakalı tabii diğer yerel belediyelerin sunduğu imkanlar dahilinde ben çok bir şey söyleyemeyeceğim. Darabin için konuşabilirim anca ama Ancak biraz önce de belirttiğim gibi vatandaşlar sadece arayıp lokal belediyelerinin hizmetlerini sorabilirler. Evden dışarı çıkmakta mesela bir fiziksel engeli olabilir ya da mental olarak hala dışarıda olmanın çok tehlikeli olduğunu, virüsün kendine bulaşabileceğinden dolayı bir endişe taşıdığı için dışarı çıkmama tercihini de kullanabilir insanlar. Bu durumda bile biz aslında bir hemşire gönderip aşıları yaptırabiliyorduk. Dediğim gibi yerel belediyenizi arayın ve mutlaka aşınızı olun. Aşı en korunaklı virüse karşı yöntem şu anda.
Arzu Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Kolay gelsin size.
Çok teşekkürler.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum tekrar. Abbas Nazi'nin de bu cumartesi 2 Temmuz Madımak Anma günü olduğunu hatırlatmış bizlere. Sivas Madıbak 1993'te 2 Temmuz'da öldürülenleri Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nde anıyoruz diyor. İsteyenler gelebilir 2 Temmuz cumartesi akşamı saat 6'da 3 Water Street Lincoln Sydney'de. Melbourne'da da anma etkinlikleri yapılacak. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detaylı bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Vatanperver Rumuzlu dinleyicimiz, padişahlarımız çok yeşiğin tebaa size tabi. Ümmet size kul devlet erkanı cenaze namazı dayadı. Allah kabul etsin, hayırlısı olsun. FETÖ'de taziyelerini göndermiş. Kare tamam, Cumhuriyet hükümetlerinde hiçbirisi bu kadar mafya ile iç içe, bu kadar tarikatçı olmadı. Din tacirleri sonunuz yakın demiş vatanperver Rumuzlu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, devam ediyoruz programımıza. Uzmanlar bu yılın Şubat ayında Avustralya'da COVID-19 vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığını söylemişti. Ancak son yapılan araştırmalara göre o dönemde bile gerçek sayı açıklanan rakamın 2 katıydı. Bu yılın başlarında Avustralya'daki COVID-19 vakaları Omikron varyantı yüzünden tavan yapmışken asıl vaka sayısı büyük ihtimalle kayda geçenin 2 katıydı. Kan bağışı yapanlardaki antikor oranına bakan araştırmacılar ayrıca kayda geçmeyen vakaların daha çok gençler arasında görüldüğünü söylüyor. Omikron varyantı yüzünden Şubat ayındaki COVID-19 vaka sayıları pandemi başından beri tespit edilen en yüksek seviyedeydi. Yaklaşık 1,5 milyon kişi koronavirüs kaparken milyonlarca kişi de test için uzun sıralarda bekledi. Ancak kan bağışı yapanlar arasında gerçekleştirilen bir araştırma, gerçek vaka sayısının düşünülenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Kirby Enstitüsü'nden Profesör John Calder, gerçek vaka sayısının kayda geçenin en az 2 katı olduğunu söylüyor.
So we did the survey of blood donors at the end of February this year. And at that point there had been
Şubat sonunda kan bağışçıları arasında bir anket yaptıklarını belirtiyor. O dönemde 1 milyondan fazla kişinin, yani nüfusun önemli bir kısmının COVID pozitif olarak kayda geçtiğini belirtiyor. Ancak araştırmanın aslında gerçek vaka sayısının kayda geçenin 2 katı olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Çalışma, bağışçılardan alınan 5000 kan örneğinde aşıdan değil de koronavirüsten kaynaklanan antikor oranını inceledi. Araştırmanın sonucuna göre Şubat ayı sonuna kadar nüfusun en az %17'si kısa bir süre önce koronavirüs kapmıştı. Daha genç olan nüfusa baktığımızda oran %27'ye çıkıyordu.
The people in the younger age groups, the young adults, because these are all blood donors, so have to be over 18. But those who are in their 20s or 30s had much, much higher infection.
Araştırmaya dahil olanların kan bağışçısı oldukları için 18 yaş üstü genç yetişkinler olduğunu, 20 ve 30'larında olanlar arasında virüs kapmış olanların oranının 50'ler, 60'lar ve 70'lerinde olanlardan daha fazla olduğunu söylüyor. Bunun da kayıttaki vakalarla benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Kanında antikor olanların oranının en yüksek olduğu eyalet Queensland, sonra Victoria. Ardından New South Wales eyaleti geliyor. En düşük olduğu eyalet ise Batı Avustralya. bu farkın birkaç nedeni var. Bağışıklık Araştırma ve Takip Ulusal Merkezi, National Center for Immunization Research and Surveillance'dan Profesör Kristin McCartney açıklıyor.
That's for a few reasons. Not everyone goes and gets tested when they're unwell. Sometimes testing has been challenging to.
Bunun arkasında birkaç neden var. Hasta hisseden herkes test olmuyor. Test olmak da bazen çok zor. Vakaların %30 ila 40'ı da hiç semptom göstermiyor diyor. Özellikle aşılılarda hastalığın hafif geçtiğinin altını çiziyor. Uzmanlar, Avustralya nüfusunda koronavirüs kapanlarının oranını belki de hiç bilemeyeceğimizi söylüyor. Kandaki antikorların ne kadar kaldığını da hala bilemiyoruz. Ayrıca testler de bazen antikorları bulamıyor. Şu anda bakacak olursak insanlar COVID sonrası döneme alışmış gibi. Ancak Avustralya Tıp Derneği'nden Dr. Chris Moore gibi uzmanlar test olmanın hala kritik önemde olduğunu söylüyor.
What we don't want is too many people infected at the same time and for people to unknowingly spread it to others.
Amacın aynı anda çok sayıda kişinin hastalanmasını ve başkalarına bulaştırmasını önlemek olduğunu söylüyor. Ayrıca pandeminin hala ciddi boyutta olduğunu, ortalama olarak ülke çapında 3000 kişinin hastanede tedavi edildiğini ve genel sağlık sistemine büyük baskı oluşturduğunu belirtiyor. Bu yüzden de COVID kapanların zamanında test olup başkalarına bulaştırmaması, onların yakın temaslarının da uygun bir şekilde davranmasının çok önemli olduğunu söylüyor. Queensland'de devam eden bir başka araştırmada insanların virüse gösterdiği farklı tepkileri inceliyor. Bazıları semptomsuz atlatırken bazıları da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Queensland Sağlık Bakanlığı ve QIMR, Beth Hoger kurumunun beraber yürüttüğü araştırmadan Profesör Janet Davis açıklıyor.
We're not sequencing the whole of a person's genome.
Kişilerin tüm gen dizilimini çıkarmıyor, sadece genetik olarak bağışıklık tepkimesini tetikleyen genlere bakıyoruz diyor. Özellikle hayatımız boyunca karşılaştığımız antikor ve bulaşıcı etkenlerin etkileşimine baktıklarını, çünkü bu etkileşimlerin bağışıklık sisteminin tepkisine şekil verdiğini söylüyor. SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yayımıza devam etmeden önce Varcan Sayat Bey'in mesajını okumak istiyorum. Türkiye'den gelen kulislere göre Kılıçdaroğlu Salı günü parti grup toplantısında çok önemli bir açıklamada bulunacakmış. Marmaris'teki yangınları aciz durumda olan AKP iktidarı değil, yolcu uçakları ve Tanrı'nın ilahi gücü aziz hızlı muson rüzgarları söndürmüştür demiş bu dinleyicimiz. Evet, gelen mesajlarda en azından herkesten birer tane mesaj okudum. Daha fazla mesaj okumayı isterdim. Önümüzdeki gün, çarşamba günkü yayınımızda okumaya çalışacağım. Birden fazla mesaj gönderen dinleyicilerimizden gelen mesajları. Sayın dinleyiciler, COVID kapıp iyileştikten sonra iş bitmiyor. Bir de uzun COVID adı verilen kronik semptomlar var ki son derece yıkıcı sonuçları olabiliyor. Yeni bir araştırmaya göre uzun COVID hastaları hafıza kaybı ve odaklanma sorunu yaşıyor. Uzun COVID'in beyinde yarattığı hasar, travmatik beyin hasarı veya inme geçirenlerle benzerlik gösteriyor. Avustralya'da yürütülen bir araştırma, beyinde hasar olduğunu gösteren bir toksin de ortaya çıkardı ki bu, hasarı gidermek için çok önemli. Judy Lee, 2 yıl önce COVID kapmış. Hala kronik bitkinlik ve kafa bulanıklığı yaşadığını söylüyor.
Things that I used to know just doesn't come back to me, and even just words or trying to make a sentence, it's like the words.
Eskiden bildiğim şeyler aklıma gelmiyor. Kelimeleri hatırlamıyorum. Cümle kurmakta güçlük çekiyorum. Kelime dilimin ucunda der gibi bir türlü aklıma gelmiyor diyor. 38 yaşındaki proje müdürü uzun COVID hastası. Artık çalışamıyor. Çocukları için yapabilecekleri de kısıtlanmış.
So my partner's had to single parent for
son 2 yılın çoğunda eşinin tek ebeveyn gibi hareket etmek zorunda kaldığını, hayatın çok zorlaştığını söylüyor. Sydney'deki St. Vincent's Hastanesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre uzun COVID hastalarının %20'si kafa karışıklığı olarak tercüme edebileceğimiz brain fog ve hafıza kaybı yaşıyor. 12 ay geçse de bir iyileşme belirtisi yok. St. Vincent Hastanesi'nden nörolog Profesör Bruce Brew, çalışmayı yürütenlerden biri.
It is impactful on patients and it's more impactful.
Hastaların hayatını etkilediğini söyleyen Profesör Brew, işiniz bilişsel olarak ne kadar zorluysa sizi o kadar çok etkiliyor diye konuşuyor. Araştırmaya göre uzun COVID olmak için COVID-19 kaptığınızda çok hasta olmuş olmanız gerekmiyor. Uzun COVID hastalarının %90'ı hastanelik bile olmamış. St. Vincent's'daki uzun COVID kliniğinin başında olan Profesör Stephen Fow, her hafta 8 ila 10 arası uzun COVID hastasının kendilerine başvurduğunu söylüyor.
What we're seeing is mostly younger people, even though it's a higher risk in older people.
COVID-19 yaşlılarda daha büyük risk yaratsa da uzun COVID'den kendilerine gelenlerin çoğunun çalışmaya geri dönen daha genç kesim olduğunu belirtiyor. Araştırma ayrıca marker adı verilen ve beyindeki bilişsel hasarı gösteren bir toksin de buldu. Beyinde görülen bu toksine karşı hali hazırda başka hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar etkili olabilir.
That's going to help us target treatments. We can use some drugs already off-label.
Toksin sayesinde hedefli tedaviler geliştirebileceklerini ve şu anda markasız üretilen bazı ilaçların kullanılabileceğini söylüyor. Kliniğe gelecek hastaların şu anki deneylere katılabileceğini söylüyor. Bu gelişme Judy Lee gibilerine umut sağlıyor.
It's just fantastic. Really hopeful for myself, but especially for my children.
Mükemmel bir gelişme diyen Lee, sadece kendisi için değil, çocuklarının geleceği için de bunun önemli olduğunu, çünkü hep onların yanında olmak istediğini söylüyor. Araştırmanın umut verdiğini ve uzun COVID hastalarının da umuda çok ihtiyacı olduğunu belirtiyor. New South Wales Sağlık Bakanlığı, COVID kapanların %10 ila 20'sinin uzun COVID hastası olacağını tahmin ettiğini belirtiyor. Bu da Avustralya çapında 1.4 milyon kişi demek. Sayın dinleyiciler, geçtiğimiz hafta sonu Victoria'daki takımlarımız için zorlu maçlar vardı. Spor bölümüne dünkü State of Origin maçıyla başlıyoruz. Perth'te oynanan serinin ikinci maçında New South Wales eyaleti açık farkla galip geldi. Sydney'deki ilk maçı 16-10 kaybeden New South Wales ikinci maça motive başladı. Çekişmeli geçen ilk yarıyı 14-12 önde kapayan Maviler ikinci yarıda tam olarak rakibini ezdi. 30 sayı alan New South Wales Queensland'in hiç sayı almasına izin vermedi ve maçı 44-12 galip tamamladı. Serinin 3. maçı 13 Temmuz'da Brisbane'de oynanacak. Victoria Premier Lig'indeki Hume City yani Anadoluspor deplasmanda Bentley Greens ile 0-0 berabere kaldı. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Lig'indeki Hilal Spor yani Wirralsea United deplasmanda Brimbank Stallions'a 2-1 yenildi. Eyalet Kuzeybatı 2. Lig'indeki Albion Türk Gücü Albion Rovers Altona East'i 5-1 yenerken aynı ligdeki Çağrı Spor yani Hume United evinde Mill Park'a 3-0 yenildi. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yarın yayınımız yok. Bir sonraki radyo programımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.